Ayrım 8.
Bazen yürüyüş sırasında, bazen bir dost meclisinde en çok severek söylediği şarkılar vardı. Zaman olur ki anın hacle-i visalinde, bir inziva ve o cananı bir vefa bulurum. Zaman olur ki gözümden kaçan hayalinde, hayat-ı ruhuma müşfik bir aşina bulurum. Veya, dilhun olurum yad-ı cemalinle senin ben, Cemil Meriç'in babası Mahmut Niyazi Bey'in arkadaşı olan Selanik'te Ahmet Bey'in Gidelim Göksu'ya bir alemi ab beyleyelim şarkısını da sık sık mırıldanırdı. Beylerbeyi'nde mevsimler hızla geçer ve bir ilkbahar sabahı Meriçler önden eşyaları ve kitapları götüren kamyonları yollayıp arkadan da kedileri boncuğu kucaklarına alıp Boyaz kıyılarında geçirdikleri o uzun yıllara bir daha dönmemek üzere veda ederler. Yıl 1962, aylardan Mayıs. Artık Göztepe'deyiz. Bağdat Caddesi'nden aşağı inen yolun sağında park vardır. İnmeye devam edin. Denize bir hayli yaklaştığınızda solunuzda kalan 3 katlı evin zemin katı Cemil Meriç'in nihai durağıdır. Evimize hoş geldiniz. Artık siz de tavana kadar bütün duvarları kitaplarla kaplı olan bu salondaki gül kurusu becerlerden birine oturup derin bir soluk alabilirsiniz. Biraz sonra evin arka kısmına giden koridorun kapısı açılacak. İçeriye üzerinde pijaması ve bordo röptöşambırı ile Cemil Meriç girecektir. Eliyle soldaki masayı ve sağdaki camlı vitrini hesaplayacak. Nerede olduğunu kestirdikten sonra kararlı adımlarla salona doğru ilerleyecek ve dudaklarında en sakin tebessümü ile sağ elini boşluğa doğru tutarak size "Hoş geldiniz evladım." diyecektir. Değişmez yeri L salonun sağ tarafındaki yazıhanenin önünde yer alan koltuğudur. Cemil Meriç sizinle tokalaştıktan sonra oyma tahtalı berjerine doğru yönelecek, yerini bulduktan sonra koltuğun bir kolunu tutarak sağ bacağını altına alacak ve yerine yerleşecektir. Karşınızda size göre bir düşünce devi, ona göre ise mütevazı bir fikir işçisi var. Bu müzevi insan tohumları daha önce atılmış olsa da hemen bütün eserlerini bu evde yazacak, yani gerçek entelektüel çehresini bu evde kazanacaktır. Bu salon bazen bir atölyedir. Asırlar öncesini fikir ormanlarından koca küçükler taşır Cemil Meriç. Onları keser, biçer, yontar, çağdaş bir kimlikle önümüze koyuverir. Bazen bir laboratuvardır bu salon. Hiç beklenmedik bir şekilde erimez zannedilen elementleri birbirine karıştırır, kaynaştırır, yepyeni bir düşünce senteziyle karşı karşıya bırakır sizi üstad. Gerçi Cemil Meriç'in Hint'e olan ilgisi Beylerbeyi'nde evde başlamıştır ama Hint bütün cazibesi, bütün esrarı ile Göztepe'de yaprak yaprak açılmıştır önünde. 60'lara kadar tecessüsümünün yöneldiği kutup Avrupa. Coğrafyamda Asya yok. Hint benim için Asya'nın keşfi oldu. Avrupa'dan görülen Asya, Avrupalı'nın gözüyle Asya ama nihayet Asya. Bu yeni dünyada da kılavuzlarım Avrupalıydı demek istiyorum. İlk hocam Romain Rolland. Ama büyü bozulmuştu. Anlamıştım ki tarihte başka Avrupalar da var. Ama sonunda Hint'e bir kaçış, bir arayıştı. Olimp'i ararken Hint çıktı karşıma. Kolomb Asya'yı ararken Amerika'yı bulmuş, ben Avrupa'yı incelerken Hint ile karşılaştım. Dikkatimi Ganj kıyılarına çeken Schopenhauer ile Schelling oldu. 19. yüzyılı anlamak için Vedalar Çağı'nı incelemek zorunda kaldım. Düşünce dünyasını fethe koşanların uğrayacağı ilk ülke Hint olmalı. Hint bütün inançlara söz hakkı tanır. Çağdaş Avrupa en aydınlık taraflarıyla Hint'in bir devamıdır. Hint belki bütün hakikat değil ama hakikat. Bu kitap çağdaşlarını papağanlıktan kurtarmak için yazıldı. Bir kaçış değil, bir arayış. Jurnal 1964. Bu arayış 60'ların Türkiye'sinde garip bulunmuş, batılılaşma sevdasına tutulan bir ülkede bir Fransızca hocasının Asya'da neyi aradığı anlaşılamamıştır. Oysa Cemil Meriç Asya'nın Avrupalılaşırken Avrupa'nın Asyalaştığını sezmiş, çağdaşlarına Batı ile Doğu'nun insan beyninin iki yarım küresi olduğunu haykırmıştır. Bir tarih hocasının Hint ile uğraştığım için beni nasıl ayıpladığını çok güç unutabileceğim. Eskiden Batı aforoz edilirdi, şimdi Doğu aforoz ediliyor. Daima afaroz, daima duvar, daima husumet. Bu lanet çemberini nasıl yıkacağız? Bilmiyorum. Kitabın basılırsa gericiler toptan mahkum edecek, ilericiler toptan mahkum edecekler. O ülke düşünce hürriyetinin vatanıdır. Hint'ten tesavvumuhu öğrendim. Düşüncenin gökkuşağını bütün renkleriyle sevmeyi öğrendim. Peşin hükümlerin mahpeyesinden kaçmayı, hakikatin çeşitli yönlerine eğilmeyi, hayatın her tecellisine saygı beslemeyi öğrendim. Hint bir çağrıdır. Güzele, sonsuza, hoşgörüye çağrı. Eğer Cemil Meriç'i ziyaretiniz 64 yılının hemen öncesine rastladıysa, o ya talebelerinden birine yahut artık eski sekreterliğine de başlayan çiçeği burnunda bir üniversite öğrencisi olan kızına yazıhanenin orta gözünden kocaman turuncu bir dosyayı çıkarmasını isteyecek, evladım oku bakalım diyerek tanımıyoruz Hint'i veya toprak ve insanı veya Nala ile Damayati'yi okuyatacaktır. Kendisini dinlemeye bayılır Cemil Meriç. Yazdıklarının okunmasından hiç mi hiç bıkmaz. Hint Edebiyatı adlı eser sonunda tamamlanmış, özellikle İzzet Tanju'nun dervişhane gayretleriyle kocaman bir kitap olmuştur. Ama nerede bastırılacaktır? Cemil Meriç'in aklına önce üniversite gelir. Gerçi kitabın ilk siparişini Hasan Ali Yücel İş Bankası için yapmıştır. Ama artık derenin altından çok sular akmış, kadrolar değişmiştir. Ankara Üniversitesi'nin Aguş-ı Şefkat ve Sükunu'nda itikafa çekilmiş pek muhterem hindiyatçılarımız bir virgül koymak zahmetini harcamadıkları bu şaheseri ortak imza ile bastırmak teklifinde bulunurlar. Ankara'dan öfkeyle İstanbul'a döner Cemil Meriç. Eseri kime bastırtacaktır? Kimseye. O sırada bir mucize zuhur eder. Beyazıt'taki Beyaz Saray'ın altında dönem yayınları vardır. Yayın evi sahibi Ertuğrul Bey esere bir bakmak için alır ve ertesi gün Cemil Meriç'in önüne dizüstü çöker. Üstadım, bu bir eser değil, bir tek cümle. Akşam başladım, bir uçağa binmiş gibi havalandım. İndiğimde sabah çoktan olmuştu. Kitabınızı yüksek müsaadenizle ben basmak istiyorum. Bu beklenmedik teklif Cemil Meriç'i çok sevindirir. Üstelik esere o yılların kitap piyasası için çok yüksek bir ücret teklif edilir. 10.000 lira. Yalnız Ertuğrul Bey kitabı biraz fazla hacimli bulmakta, Hint ve Batı kısmını çıkarmasını Cemil Meriç'ten rica etmektedir. Cemil Meriç çaresiz kabul eder ve kitap lotus kesitli yeşil beyaz bir kapakla Sahaflar Çarşısı'nın vitrinlerinde bir ay sonra kendini gösterir. 64'te Hint edebiyatını yayımladım. Okuyucusunu bulamayan bedbaht bir kitap. İrreal bir Hint ve rüyada görülen bir edebiyat. Bir kelimeyle kendi vecdimi, kendi rüyalarımı armağan ettim Hint'e. Jurnal 18-6-1973. Hernani'ye kaç yılımı gömdüm, kim farkına vardı? Emil'in ön sözüyle en az bir ay uğraştığımı kime anlatabilirim? Ve sonra Hint, kusurlarıyla, darmadağınıklığı ile, inişi çıkışı ile bir kıta. Jurnal 13-3-1964. O kitaba harf harf hayatımı işledim. 4 yılım sayfa oldu. Hint rüyalarımla, hicranlarımla benim. Benim türbem. Bugün ziyaretçisi yok mu türbenin? Yarın olacak mı? Jurnal 26-12-1964. Ümitsizdir Cemil Meriç. Mezar taşlarına şiir okumakta, çölde vaaz etmektedir. Her gün kitabı ayrı ayrı ithaf edip yolladığı gazete köşe yazarlarına haberlerden önce bakmaktadır. Ama ne çare? Çoğu kapağını bile kaldırmaz kitabın. Bir iki soluk yankıda tatmin etmez onu. Tek satırını bile okumadan yazmış diye öfkeyle kükrer, sinirlenir. Küser dünyaya Cemil Meriç. Diğer eserleri çıktıktan sonra bile en sevdiğim eserimdir, ondan güzelini yazmadım dediği Hint'le ilgili olarak onu en çok sevindiren yazılardan biri talebesi Berke Vardar'ın imzasıyla Yapraklar Dergisi'nde Ocak 1965'te yayınlanmıştır. Bilinçli bir bukalemun Meriç'in kalemi. Hint'in bütün renklerini alıvermiş, etkileme gücü alabildiğine. İstiaren bir şala bürünüyor çok defa. Sevgi ve heyecanına Hint'in bütün renklerini veriyor. Uçsuz bucaksız bir romanda dolaştırılan çıra olarak sunuyor eserini yazar. Oysa uçsuz bucaksız alev alev bir sevgi ve coşku ile kanatlanıp uçsuz bucaksız Hint ormanını dört bir yandan kucaklıyor Meriç'in Hint edebiyatı. Tam istiklale kavuşacağımı umduğum anda gözlerimi kaybettim. Bazen bir kuyuya benziyor hayat. Kirli, pis, zehirli bir kuyuya. Boğuluyorum. Ölüme koşacak mecalim kalmıyor. Kimseyi görmüyor gözüm. Sevdiklerim yabancılaşıyor. Kitaplar tuğlolu veriyor birden. Dostlarımın sesini tanımıyorum. Varlığım bir tele asılıyor. Bir kabus bu, bir hastalık. Gözlerimi kaybettikten sonra bu kuyuya sık sık düştüm. İstediğini yapamamak, sakatlığından doğan bir aciz. Acıları dev aynasında büyüten rezil bir hassasiyetim var. Acizime tahammül edemiyorum. Bugün işimden kovulabilirim ve hiçbir iş yapamam. Bu hayatımın perde arkasındaki ardı ardı kesilmeyen uğultu. Jurnal 25-3-1963. Yaratamıyorsun. Düşünce. Düşünce berraktır. Sen düşünemiyorsun. Dış dünyadan kopmuşsun. İç dünyan hasta bir hayvanın korkularını aksettiren ayna. Kırık bir ayna. Uyku ile uyuşukluk arasında raks eden bir hayat. Beklediğim bir şey yok. Dersler tatsızın tatsızı. Kendimi bir işe bağlayamadım. Felaket şuradaki günler de sınırlı. Çalışmam gereken saatlerde paçavralaşmış bir idrakla baş başayım. Cemil Meriç'in ömrünün iki büyük tedirginliğinden biri uzun yıllar polis korkusu olmuştur. Hatay yıllarındaki duruşma günlerinden kalan bir takip edilme fobisi. İkinci büyük tedirginliği ise işten atılma endişesidir. Yabancı Diller Okulu'na bağlı olarak sürdürdüğü okutmanlık görevi onu tatmin etmemektedir. Genellikle dersleri zorunlu olmayan 3-5 meraklı talebe gelmekte, dersine saatinde gelmeye hasta bir ciddiyetle bağlı olan Cemil Meriç'i bu ilgisizlik kahretmektedir. O yılların Fransız filolojisinden birkaç talebe Nadir Demirel, Turgut Sağlam Yürek Arnaz, İrani adını taktığı Erdal Karani adlı bir tıbbiyeli, Süryani dediği dış tabibi adayı Davut Tanoğlu, Cemil Meriç'in evine gelip giden dost öğrenciler kadrosuna bu yıllarda dahil olurlar. Koridorda bekleyen talebeler ve yıllardır kafama tokmak gibi inen iki kelime. Sınıf yok. Gidişler, gelişler. Fuzuli anfisi ve yarım saat sonra hakkı olmayan bir koltuktan hakaretle kovulan insanların utancı içinde sığınacak bir yer aramak. Cemil Meriç'in karanlık hayatına renk katan saatler Kadıköy Hacı Bekir Şekercisi'nin üç tarafı aynalı kapısından içeri girince başlar bu yıllarda. Dipte yaşlı, beyaz saçlı, sakallı, monoklu, bastonlu bir güzide insanlar grubu görürsünüz. Şair Salih Zeki ile İskender Fikret ve tarihçi Emin Ali Çavlı bu Maroken koltuklu, üstü camlı tahta masalı köşede her akşamüstü kahvelerini hüpürdetip İstanbul'un başka hiçbir mekanında duyulmayan bir sohbet demlendirirler. Cemil Meriç o grubun en genç, en ateşin, en sevilen hatibidir. Talebelerinden birinin kolunda kara gözlükleriyle pastanenin kapısında belirdi mi bu ihtiyar delikanlıların hepsi birden ayağa kalkar, onu en rahat köşeyi özenle oturtup pusuya yatarlar. Cemil Meriç neler anlatmaz ki? Schopenhauer'den Voltaire'e döner, İbni Haldun'dan Michelet'e sıçrar ve ömürlerini ilime ve edebiyata adamış bu gönüllü dinleyicilerinin damağında unutulmaz lezzetler bırakıp geldiği gibi aniden çekip gider. Hacı Bekir'in garsonları yarı şaşkınlık, yarı hürmetle uğurladıkları bu adamın kim olduğunu nereden bilebilirler ki? En çok sevdiğim Fransız yazarları Hugo ve Chateaubriand, sonra Balzac, düşünür ve filozof olarak da Voltaire. Fikri gelişmemi en çok etkileyen yazarlar Paul Bourget ve Taine. Niçin? Belki biraz onlara çekmişim de ondan. Düşünce dünyamı en çok etkileyen kitap Dr. Buchner'in Madde ve Kuvveti. Zira bu kitap materyalist felsefenin en mükemmel eseri. Düşünce hayatıma yön veren öteki ustalar Rousseau ile İbni Haldun. Rousseau'dan Nietzsche'ye, Nietzsche'den Hegel'e ve şakitlerine geçiş. Entelektüel gelişmemde yol gösterici olmuş iki hocadan da minnetle söz etmek istiyorum. Coynet ve Michelet. Bence Fransa demek Coynet ve Michelet demektir. Dinlerin ruhu ve insanlığın kitab-ı mukaddesi. Pencerelerini bütün inanç ve düşünce dünyasına açmış, her türlü yobazlıktan uzak birer irfan abidesi. Şure'de düşüncelerimin gelişmesinde ufuklar açan bir yazar Kunet ve Michelet gibi. Hacı Bekir'in bu monoton çehrelerin yanına zaman zaman yeni çehreler de katılmakta ve bu garip hatibi onlar da hayretler içinde dinlemektedirler. O günlerden birinde bir cumartesi akşamı Moda'daki bir konaktaki yemeğe Cemil Meriç'e davet edilir. Kadıköy yakasındaki edebiyat ve felsefe hocaları her hafta içlerinden birinin evinde buluşmakta, sohbet edip yemek yemektedirler. O hafta sıra Moda'daki Tomlis Hanım'ın konağındadır. Cemil Meriç, lise son sınıfta okuyan kızını koluna katarak iki taraftan mermer merdivenlerle çıkılan konağın cümle kapısından içeri dahil olur ve üst kattaki salonda kristal avizeden dökülen ışık çiçeklerinin altında parlak döşemeli ve koltuklarından birine oturup sazı eline alır ve bütün gece hitabet solosu yapar. Bu kibar eski İstanbullu, okumuş yazmış insanlar arasında meteor gibi ortalarına düşen Cemil Meriç'in varlığı karşısında şaşkınlığa uğramışlar, onu nereye yerleştireceklerine bir türlü karar verememişlerdir. Cemil Meriç'in katıldığı ikinci cumartesi akşamı yemeği Kuleli Askeri Lisesi'nin felsefe hocası olan Ali Rıza Bey'in Bahariye'deki evinde yapılır. Yemekte İstanbul Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Başkanı Profesör Nurettin Şazi Kösemihal ve aynı kürsüden Profesör Doktor Cahit Tonyol da vardır. Kısa bir giriş peşrevinden sonra Kösemihal, Cemil Meriç'i Sosyoloji Bölümünde Fransızca dersleri vermeye davet eder. Bu davet bir kurtuluştur Cemil Meriç için. Talebesizlikten kurtuluş. Sevinçle kabul eder. Sosyoloji dalındaki kurlarım. Derbederlikten kurtuldum. Elif Bağ'ı bilmeyen çocuklara suviller okutuyorum. Yalnız suviller mi? Sınıf bir nevi tribün. Dinleyiciler bilmedikleri dilden vaaz dinleyen bir alay bedbaht. Geçen cuma Rönesans'ı anlattım. Bu hafta Dürkheim'i anlatacağım. Talebem bir hayli çok. 2 saat Machiavelli'yi anlattım dinleyicilere. Dinlediler mi? Kim kimi dinliyor ki? Ben... İnsan haysiyetine yakışmayan bu talebe hoca komedyasını kudret ve kabiliyetim nispetinde asilleştirmek hayaline kapıldım. Örneğim yoktu. İrfanı toprağı dişlerimle ve tırnaklarımla kazarak 7 kat yerin dibinden çıkarmıştım. Çölün kumlarında altın zerreleri arayan adam. Bu derslerin Cemil Meriç'in bibliyografisine katkısı çok olur. Daha sonraki yıllarda çeşitli kitaplarında karşılaştığımız düşünce sütunlarının temellerini bu derslerde aramak lazım. Gelin şimdi biz de Sesi Edebiyat Fakültesi'nin 2. katındaki karanlık koridorlarından geçen, ilgisiz öğrencilere kadar ulaşan Cemil Meriç'i dinlemek için usulca dershanenin kapısını açalım ve içeri süzülelim. Altınalı şeklinde dizilmiş masaların ortasında, gıcırdayan bir iskemlede kah oturup ellerinin yanıyla önündeki masayı bıçaklayan, kah ayağa fırlayıp kollarını yumuşak ve yuvarlak hareketlerle açan bu kara gözlüklü insan ne kadar köpük köpük bir uslup içinde konuşuyor ve nasıl siz olduğunuz yerden alıp bambaşka dünyalara, bambaşka zamanlara sürükleyip götürüyor. Talebelerin bir kısmı notlar alıyor ama daha da çoğu cennette bir konser izlermişçesine büyülenmiş, çıt çıkarmadan oturuyor. Biz de bir acele kağıdımızı kalemimizi çıkaralım ve çala kalem notumuzu alalım. İşte 27 Kasım 1968'de yılın ilk dersi. Sosyoloji, endüstriyel toplumun çocuğudur. Bir, demystification'dır. Hakikati hayalden arındırır. Yani insan düşüncesine hürriyet getirir. Kutsal tanımaz. Tarihin hızla ilerlediği çağlar var. 1789 sonrası Fransa'sı, endüstri devrimi sonrası İngiltere ve Amerika. Eğer sosyolog uzviyetine hakim olan geleneğin zincirlerini koparamıyorsa ilmi gelişemez. 1789'dan sonra dünya 2 kutba ayrıldı. Sanayileşmiş ve sanayileşmemiş ülkeler. Sosyoloji eski cemiyetten gelen değer yargıları üzerinde bir düşüncedir. Osmanlı İmparatorluğu'nun varisi olan Türkiye, altyapı ve üst yapı bakımından nevi şahsına münhasır bir ülkedir. 1818'den itibaren Fatih kapitalizm sanayi inkılabımızı önledi. Türk halkı fatalist bir yığındır ve nasların içinden sıyrılmasını bilmedi. İslamiyet terakkiye mani midir? Şeklinde bir soru sosyolojik kafadan mahrumiyeti gösterir. İslam bir üst yapı müessesesidir. Bir İbn-i Rüşd veya bir İbn-i Haldun yetişmesine engel olmamıştır. Hristiyanlık terakkiye ne kadar engelse İslam da o kadar engeldir. Gelişen bir cemiyet için kanaattır. Din çöken bir ülke için safradır. Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşü sosyal ve ekonomik sebeplerdendir. İslamiyet'in bunda hiçbir rolü yoktur. Feodal istihsal sistemi kapitalizm tarafından bozguna uğratılmıştır. İktisaden geri kalmış ülkeler tabiri psikolojik yönden yıldırıcıdır ve Batı'nın yeni bir yutturmacasıdır. Avrupa köksüz bir yarı aydın yaratmış, onu tarihinden utandırmıştır. Kaderimize bir takım büyülü kelimeler hükmetmektedir, ideolojiler değil. 1789, doğuştan gelen imtiyazların kaldırılışı ve Thiers et at'ın zaferi. Bütün değer hükümlerinin yeni baştan tetkike tabi tutulması. Fransız ihtilalinden sonra bir aristokrat ailesinden gelen Saint-Simon sosyolojiyi kurar ve onun karşısında maziyi müdafaa eden bir De Bunalt ve De Maistre komtu hazırlarlar. Sosyoloji bir tarafıyla ihtilacıdır. Sosyalizmle beraber doğar. Bir taraftan da maziyi yaşatmak ister. Sosyal düşüncenin doğması için değerler levhası silinmiş, ama bunlardan bir kısmı yaşatılmıştır. Batı insanının düşüncesi bu diyaloğa şahit olmuştur. Chateaubriand, Maistre, Bonald'ın karşısında Proudhon, Saint-Simon, Marx. İdeoloji ileri endüstri cemiyetinin düşünce sistemidir. Kelime korkusu cemiyetimizin en büyük hastalıklarından biridir. Bir kelimenin arkasında hangi ferdi ve sosyal menfaatler, hangi ülkenin menfaatleri vardır? Düşünmeye başlamak, kelimeler üzerinde düşünmekle başlar. Türk intelijansiyası körlerin mağarasındadır. Kelimelerin kölesidir. Mevhumlarda, kavramlarda aydınlığa varılamamıştır. Bir çağda hakim olan düşünceler, hakim sınıfın düşünceleridir. Eğer hakim sınıf büyük kavgalarla gelişmemişse, bütün memlekete hakim sınıfın karanlık düşüncesi hakim olacaktır. Düşünce olmayan düşüncesi. Üstelik Batı'nın sloganlarıyla hareket eden bir hakim sınıf. Batı için iktisaden geri bırakacağı ülkeler, elbette düşünmemesi lazım gelen ülkelerdir. Sosyolojik terbiyenin ilk şartı, kelimeler jungle'ında soğukkanlı ve aydınlık olmaktır. Duvalier'in Fransa için işaret ettiği tehlike, Fransız insanının politik kültürünün sıfır olması, politikayı bilmemesi, politikanın dışında bırakılmış olmasıdır. Fransız insanı Montaigne'den beri tarihin içindedir. Onlar bu durumdaysa bizim ne halde olduğumuzu düşünmek ancak ıstırap verir. Solla sağ bir bütündür. Solu tayin eden sağdır. Sağı tayin eden soldur. Biz hakikatlerin sadece bir tarafını görmeye mahkum edilmişizdir. Oysa yalnız bir tarafını görmek hiçbir şeyi görmemektedir. Halifeliğin müdafaa edilmediği yerde sosyalizmin hiçbir değeri yoktur. Milyarlık bütçelerle müdafaası yapılan iki büyük dünya görüşü var. Kapitalizm ve sosyalizm. Bunları düşünmek lazım. Düşünceye yasak bölge tayin edildiği andan itibaren düşünmek yoktur. Bir düşüncenin esareti altına girmek vardır. Batı, bütün fetihlerini entelektüel manadaki liberalizmine borçludur. İnsanlık uzun zaman güzel taraflarını göğe aksettirmiştir. Feuerbach'ın zannettiği gibi bir alienation değildir bu. Bir zenginleşmedir. Tabiatı divinizer ettikten, bir panteizm yarattıktan sonra kalıptan kalıba girmiştir inançları. İnsanın insanlaşması kutsala inanmasıyla başlar. Un animal religiux, dini olan bir hayvan. Kutsal için fedakarlık yapan, kendisinden daha büyük bir varlığa inanan ama insanı mağarasından kurtaran, gerçek kutsalın yanında şuur için zincir olan bir sahte kutsal da var. Semavi dinlerden hiçbiri insanın gündelik hayatına karışamaz hale gelmiştir. Tehlikeli olan, kutsalla alakası olmayana kutsallık atfeden düşüncedir.